Nasıl AK Parti muhalefeti yeni öğreniyorsa biz de iktidarı yeni öğreniyoruz. Ekrem Başkan inandığı bir konudan hayatta taviz vermez.
Sizin siyasette kaçıncı yıl?
Doğduğumdan beri siyasetin içindeyim. Biz Gezi'ye kadar derdik bu gençlik apolitik.
Yani sosyal medyada konuşulduğu gibi Z kuşağı sizi mi destek?
Bu insanlara biz yardım etmediğimiz sürece burada olmamızın bir anlamı yok. Bütün iktidarların başına gelen şey onların da başına gelecek. İktidarı kaybedecekler. Belediye meclis üyesi oldum, daha vicdanlı bir adam haline geldim.
Sizin siyasette kaçıncı yıl?
Ben siyasete doğdum. Doğduğumdan beri siyasetin içindeyim.
Göbeğinde.
Çünkü ailem siyasetçiydi.
Babadan geliyor.
Babam Pendik'in eski muhtarıydı. 80 darbesine kadar muhtarlık yaptı. Darbede görevden alınmıştı. Daha sonra işte Pendik'in ilçe olmasının 87 yılında oldu. Kurucu mecliste, belediye meclisinde görev yaptı. Belediye meclis üyeli yaptı. Başkan vekili yaptı. Yine annem partinin içindeydi. Biz hep siyasetin içindeydik. Hep aynı kulvarda devam ettik. Onlardan sonra tabii biraz aile alışkanlığı da olarak ben de devam ettim. Yani ben siyasetin içine doğdum diyebilirim. Ama aktif üyeliğim partide 1995 yılında 26 yılda buldum. Çeyrek yüzyılı devirdim yani.
Okul yıllarında bir eğilim var mıydı?
Yoktu. Aslında hep içindeydik ama yoktu. Yani mesela biz tabii çocuktuk, evi böyle milletvekilleri gelir, bakanlar ararlar falan. Mehmet Moltay bizim bölgenin en önemli ismiydi. Sürekli görüşülür, böyle partinin iktidar olduğu dönemler vardı işte, hem yerelde hem genelde. Oralarda böyle çok önemli isimlerle görüşülürdü. Çok ilgimi çekmezdi doğrusu. Sadece böyle dinlerdim. Daha sonrasında işte böyle birdenbire hadi ben de bu işi içerisine gireyim dedim. Girdim. Başımıza bunlar geldi.
Şimdi siz karizmatik bir yapınız var yani.
Teşekkür ederim.
Gençlik yıllarında da bunu hissettiriyor muydunuz civarınıza? Pendik de önemli sahil ilçelerinden bir tanesidir.
Tabii tabii. Pendik şöyle aslında, eski bir balıkçı kasabası. Bizim çocukluğumuz gerçekten muhteşem bir Pendik vardı. Nüfus da çok azdı. Bugün yani çok büyüdü. 700 bin üstünde nüfus var ama o zaman bizim Pendik bildiğimiz yerde 5-10 bin kişi yaşardı. Herkes mutlu, huzurluydu. Tam bir sahil kasabasıydı, balıkçı kasabasıydı. Benim babam da oranın muhtarıydı ve çok keyifli bir çocukluk geçirdik. Daha sonra tabii Pendik çok büyüdü, her şey çok değişti. Ama biz hep Pendikli olarak kaldık. Benim ailem Pendik'in yerlisidir. Yani benim işte bilebildiğim kadar 100 sene, 150 sene, çok daha uzun süre Pendik'te bir geçmişimiz var. Yani ben mesela babaannemle aynı okuldan mezunum. Pendik Merkezi İlkokulu'ndan mezunum. Bütün ailemiz oralarda. Biz hep oradaydık yani, hep vardık.
Sizin oraya karşı bir aidiyet duygunuz da tabii.
Aidiyet duygum çok fazla. Yani bir Pendik milliyetçisi sayılabilirim o anlamda ben. Benim için Pendik yani her şeyden önce gelir. Önce Pendik, sonra İstanbul tabii ki de. Biz mesela çocukluğumuzda benim anneannemler, dayımlar Kasımpaşa'da yaşarlardı. Anne tarafım Kasımpaşalıdır.
Ha, sizin de bir Kasımpaşalılık
tabii,
var
ya. Annem yani. Kasımpaşa doğumlu, Büyük Yokuş doğumlu. Büyük Yokuş derler, Hacı Ütreve çıkan yol. Annemler oralı, annem orada doğmuştur. Yani biz mesela Pendik'ten Kasımpaşa'ya giderken İstanbul'a gidiyoruz derdik. Hiç karşıya gidiyoruz falan demezdik. Yani Pendik'i çok da İstanbul olarak görmezdik.
Bir de
o zamanlar öyleydi.
Ulaşım da zordu yani o dönemler.
Tabii trene bineceksin, vapurla karşıya geçeceksin. Ondan sonra dolmuşlar vardı, dolmuşlara bineceksin falan. Öyle giderdik, böyle 2 saat, 3 saat yol gidilirdi. Hani gerçekten karşıya geçmekken İstanbul'a gitmek gibi bir şeydi. Gerçi bugün de çok bir şey değişmedi yani.
Abi oralara geleceğim de. Şimdi siz Pendik'te muhalefetsiniz, İstanbul'da iktidarsınız. Yani Tarık Balyalı açısından bunu söylüyorum yani. Hı hı. Ve partinin de buradaki grup sözcüsünüz.
Evet.
Ya bu İBB meclisi de son dönemde öyle bir oldu ki artık bayağı Netflix'ten dizi izler gibi insanlar takip ediyorlar. Ben de takip etmeye çalışıyorum. Bir partinin grup sözcüsü olmak zor bir şey değil mi ya? Mesela bir konuyu açıklamak zorunda kalıyorsunuz. Bütün bir partinin çalışanları o sizin dudağınızdan çıkacak iki kelimeyle toplum gözünde ya haklı olacaklar ya haksız olacaklar. Çok büyük bir sorumluluk değil mi?
Çok büyük bir sorumluluk çünkü ağzından çıkan her şey, her kelime herkesi bağlar. Yani belediye başkanımızla bağlar, genel başkanımızla bağlar, partiyle bağlar. O yüzden yani ağzından çıkacak en ufak bir kötü söz, en ufak bir yanlış söz çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Çok dikkat etmek zorundasın. Bu sorumluluğa uygun davranmayacaksan zaten o görevi yapmanın da bir anlamı yok. Herkese zararın dokunur. Kendine de zararın dokunur. Partine de, siyasetine de zararın dokunur. O yüzden yani çok dikkat etmek gerekir. Ben geçmiş dönemde de son 2 yıl grup sözcülüğü yaptım. Toplamda benim 3. meclis dönemim. Büyükşehir'de de 2. dönemim. Toplamda herhalde 7 sene oldu. 7 seneyi biraz geçtim Büyükşehir Meclisi'nde. Burada tabii şeyin de faydası oldu. O kurumsal hafıza denen şeyin de faydası oldu. Geçmiş dönemi burada görmek, burada yaşamak ve aktif olmak çok önemliydi. Ben geçenlere meclis üyeliği yaparken öyle gel git meclis üyeliği falan yapmadım. Yine aktif ve yani yarın öbür gün burayı biz yönetirsek ne yaparız diye hep baktım. Grup sözcülerine de geçen dönemde öyle baktım. Yani neyi nasıl söylüyorlar, nasıl davranıyorlar. Hem AK Parti'nin hem CHP'nin. Hepsine baktım. Bugün de mesela benim yaptığım işlerde, söylediğim sözlerde onların hepsinin parçası vardır. Geçmişte öğrendiklerimin, yapmak ya da yapmamak konusunda öğrendiklerimin. Bir sürü yanlış şey de gördüm beraberinde. Mesela oralara girmemek, oralara dokunmamak.
Bazen yapmamayı da bilmek önemli.
Tabii yani orada yapılan yanlışları da gördüğüm için mesela bunu böyle davranmamak lazım. Bunu davranırsan bunun sonucunda böyle bir şey olur. Yani çok net gördüm, çok iyi tespit ettim. Şimdi o sorumlulukla devam ediyorum. Bir de böyle karakter oldu da sakin bir yapım vardır benim. Hani böyle zaman zaman heyecanlansam da çok düşünmeden falan bir şey söylemem. Söyleyeceklerimi daha önceden tasarlamaya çalışırım. Ama işin şöyle de bir zorluğu var. Karşınızda bir rakip var. Bir şey söylüyorlar.
Güçlü bir rakip var.
Tabii
yani.
Güçlü bir rakip var. Sürpriz bir şey söylüyorlar. Şimdi bir anda onu dinleyeceksiniz. Anlık olarak ona cevap üreteceksiniz. Söylediğiniz şey etkili olacak ve doğru olacak. Kamuoyunu ikna edebileceksiniz. O çok anlık bir şey yani. O gerçekten. Yani bunu yapabildiğim için gerçekten çok acayip mutluyum yani.
Şimdi tabii meclisi aslında ikiye ayrıldı olarak nitelendirebiliriz. Bir, bu Saraçhane'deki şu an bizim içinde bulunduğumuz meclis.
Tabii.
Burada aslında asıl hikayeler, anılar burada bence
tabii,
yani.
Tabii burada.
Bir de pandemik şartlardan dolayı Yeni Kapı'ya taşındı.
Orada bir çadırdayız aslında.
Orada bir çadırdayız.
Ama yani meclis burası baktığınızda burası Türkiye'nin en büyük ikinci meclisi. Gerçekten olağanüstü bir yer burası.
Burası şu an TBMM'den daha çok takip ediliyor yani.
Evet ya.
Ben bir dönem Tarık abi o YouTube yayınlarına falan bakıyordum. Ya 100 bin, 150 bin kişi izliyorlar yani bu.
İlk yaptığımız meclisi
milyon izledi ya.
4,5 milyon insan seyretmiş. Şimdi telefon burada. Ben şurada oturuyorum. Senin oturduğun yerde oturuyorum.
Ben şimdi, sizin koltuğunuza o zaman
evet,
göz dikmiş oldum.
Şimdi meclis sırasında ekrana bakıyorum. Benim ekran böyle bildirimler açık, Twitter, Facebook falan. Sürekli bir şeyler akıyor, tamam mı? Ben baktım böyle, dedim ki ya meclis sırasında telefon bozuldu arkadaş, dedim kendi kendime. Anlamadım ne oldu. Sonra baktım yani binlerce takip gelmiş, binlerce arkadaşlık isteği gelmiş. Meğersem ondan ekran okuyormuş, öyle bir ilgi var. Biz anlayamadık tabii neyle karşı karşıya olduğumuzu. Yani meclis gerçekten burası. Yani aşağıda tabii zorunluluktan kaynaklı olarak oradayız. Çünkü çok daha havadar bir yer falan. Burası sıkışık tabii. Ama meclis burası, burada yani çok müthiş anılarım var. Ben işte geçmiş dönemde de kendimi çok şanslı hissediyorum o anlamda. Burada çok şey gördüm, çok şey yaşadım. Yani Kadir Topbaş'ın en güçlü olduğu dönemi, belediye başkanlığını burada gördüm ki 3. dönem belediye başkanıydı, hiç rakipsiz gözüküyordu. Gerçekten çok güçlüydü. Sonra 15 Temmuz'u gördük burada. 15 Temmuz'dan sonra Sayın Kadir Topbaş'ın, Allah rahmet eylesin, neler yaşadığını gördüm. Bugün timsah gözyaşı döken bazı arkadaşların yani o dönemde onun yerine belediye başkanı olabilmek ya da onu görevden uzaklaştırabilmek için neler yaptığına şahit oldum. Kulağım bunları duydu, gözlerim
siyasetin
bunları gördü.
Siyasetin en acı tarafı değil mi ya?
Evet. Sonra hemen şurada kapının dışındaki merdivenlerde Sayın Kadir Topbaş'ın istifasını açıkladığı günü gördüm. O günü şahidiyim. İstifa ettiği gün hepimiz buradaydık. Sonrasında Sayın Mevlüt Uysal'ın seçimi sürecini burada yaşadık. İşte o seçimi. Ekrem Başkan o gün burada bizim adayımızdı. Sayın Mevlüt Uysal da AK Parti'nin adayıydı. Çok şaşırmıştım. Hiç beklemediğim bir isimdi. Başka isimleri bekliyordum.
Kim bekliyordunuz mesela?
Yani Tevfik Göksu'nun ismi çok geçiyordu. Başka belediye başkanları vardı ama Mevlüt Uysal ismi hiç geçmiyordu ortalıkta.
O dönem herhalde şöyleydi. Mustafa Demir,
tabii,
Ahmet Misbah Demircan,
tabii,
Mehmet
öndelerdi.
Tevfik Göksu.
Tabii onlar çok öndelerdi bizim gördüğümüz açıdan.
Bir de Ümraniye belediye başkanı vardı. Hasancan Bey de Anadolu yakasında.
Onlar da vardı. Başka yani tecrübeli isimler de vardı. Sayın Uysal tercih edildi. Sonra onun buradaki belediye başkanlığı. Sonrasında tabii Ekrem Başkan'ın büyük başarısı, seçilmesi, mazbatayı alamaması, mazbatayı aldığı gün olanlar, sonrasında üzücü olan işte mazbatanın iptali ve iki seçim arasında burada yaşadıklarımız, hissettiklerimiz, buradaki
seçimlikten
meclisler.
Seçimlikten olunca ne düşündün abi?
Pendik'te Beltur tesislerindeydim ben o sırada. Televizyonda
çay içiyordum falan.
Çay içiyordum. Böyle bir ter çıktığını, böyle bir sıcak bastığını hatırlıyorum. Çok sinirlenmiştim çünkü. Bu olamaz dedim yani gerçekten. Çünkü biz yani yanlış hiçbir şey yapmadık. Hukuken de yani demokratik olarak da yanlış hiçbir şey yapmadık ama böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Çok yani gerçekten kendi kendime öfkelendiğimi hatırlıyorum ama yine de o sakinliğimizi korumaya çalıştık. Sonra biz Ekrem Başkan görevde yokken Sayın Valinin olduğu dönemde yine burada meclis yaptık. Gerçekten çok zor meclislerdi. Yani psikolojik olarak da çok zor meclislerdi işte. Başkanımız görevden alınmış, mazbatası iptal edilmiş, hükümet bütün gücüyle üstümüzde basıyor. Biz mecliste azınlığız.
Tarihe geçecek bir
tabii,
iki ay falan da herhalde.
Tabii tabii
yani?
Yani mecliste azınlığız. AK Parti çoğunluk. AK Parti çok moralli. Biz bir yandan tabii gruptaki arkadaşlarımız çok yeni. Onlara bir yandan moral vermeye çalışıyoruz. Bir yandan çalışmalar devam ediyor. Meclis çalışmaları devam ediyor. Sokağa çıkıyoruz falan filan. Herkesin gözü üstümüzde. Canlı yayınlanıyor. Her şey çok tarihi meclisler oldu orada. Allah çok şükür yani hiçbir hata yapmadan o süreci de geçtik. Ekrem Başkan'ın seçilmesine belki bir nebze ufak da olsa, küçük de olsa belki bir damla kadar bir katkımız oldu bu mecliste. Bu meclis yani özellikle bu grup geçen dönem grubumuz da çok başarılı bir gruptu gerçekten bizim. Çok başarılı arkadaşlarımız vardı. Çok iyi işler yaptılar. Çok iyi muhalefet yaptılar. Kamuoyundaki algının değişmesine çok ciddi faydalar oldu. Çok ciddi katkılar oldu meclis arkadaşlarımızın. Yani büyük emekleri var. Bu dönemki arkadaşlarımız özellikle o iki seçim arasında büyük mücadele verdiler. Yani herkesin bu mücadelesi çok saygıdeğer. Şimdi herkes kendine göre bir mücadele sergiliyor burada. Evet. Kendi düşüncesinin iktidarı için. Biz de burada ona uygun davranmaya çalışıyoruz. Bu saygınlıkta davranmaya çalışıyoruz herkese. Sonuçta yani gün bittiğinde herkes yine bu şehirde evine gidiyor. Çocuklarıyla buluşuyor. Ertesi gün faturaları nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Biz belediye meclis üyeleri olarak maaş falan almıyoruz. Tamamen bu iş gönüllü yapıyoruz. Huzur hakkı alıyoruz. Çok böyle cüzdi sembolik rakamlarla alıyoruz. İşte ayda 2-3 toplantı için. Onun dışında her şeyi gönüllü yapıyoruz ve ben özellikle belediye meclis üyelerine çok saygı duyuyorum her zaman. Çünkü üstlerinde çok büyük bir yük var. Toplumun, partilerin, o parti örgütlerinin, teşkilatlarının çok büyük yükleri var üstünde. Ona rağmen yani buradan herkes elinden geldiği kadar çok ciddi mücadele ediyor. Hangi partide olursa olsun yani onu kaldırmak gerçekten kolay değil. Yani bu işi severek yaparsan ancak bu yapılabilecek olan bir şey. Sevmezseniz yapılamaz. Geçmiş dönemlerde tabii belediye meclisleri böyle canlı yayınlanmadığı ve insanlar tarafından görülmediği için meclis üyeleri ne kadar önemli işler yaptıklarını fark etmiyorlardı.
Evet, son dönemde çok ön plana çıktı.
Çünkü aslında yerel siyaset insana dokunan bir iştir. Mesela yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok önemli işler yapılıyor ama orada bir kanun yapıyorsun falan. Onun bir süreci var. Ama senin burada aldığın her kararın bir sonucu var. Mesela bir metro hattı düzenlemesi yapıyorsun. Onun bir sonucu var. Ondan sonra bir imar planı değil işte yapıyorsun. Onun bir sonucu var. Lehte ya da aleyhte, olumlu ya da olumsuz bir sonucu oluyor ve insanlar bunu hemen yaşıyorlar. Hayatlarına dokunuyor burada aldığın kararlar. İnsanlar, vatandaşlarımız yani bu dönemde burada alınan kararların onların hayatlarına ne kadar dokunduğunu da anladılar beraberinde ve belediye meclisinin ne kadar önemli bir şey olduğunu gördüler. Zannediyorum bundan sonra yani bu dönemden sonra belediye meclis üyelerinin seçimi de siyasi partiler tarafından muhtemelen başka bir gözle yapılacaktır. Hem siyasi partilerin iddialarının ortaya doğru konabilmesi açısından hem de buradaki çalışmaların doğru yürütülebilmesi açısından meclis üyelerinin ne kadar özenli seçilmesi gerektiği bir kere daha gözüktü. Yani iki partide hatta dört partide çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım var ve bu dönemde çok daha parladı hepsi.
Vallahi bir şey söyleyeyim, marka olmanın yolu şu anda İBB meclisten geçiyor yani.
Sana da bir şey söyleyeyim, aramızda kalsın ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden daha fazla seyrediliyoruz.
İşte ben onu en başta onu söyledim ya, o kadar popüler oldu ki artık. AK Parti tabii çok uzun yıllar İstanbul'da hep iktidardı yani yerelde.
Tabii.
Şu anda muhalefete alışabildiler mi?
Alışamadılar. Alışamadılar. Muhalefete alışmak da kolay değil. Biz de iktidara...
Zor iş ya. Çok...
Yani biz de iktidara alışamamıştık.
Bir şeye nasıl itiraz edeceğini bilmek bence çok zor bir şey ya. Bir şey.
Tabii itirazı nerede durduracağını bilmek de önemli bir şey. Hı. Çünkü itirazı biraz abarttığında ben geriye dönüp eski defterleri karıştırıyorum ama hemen mutlaka arkadaşlara bir şey söylüyorum. O yüzden yani tabii muhalefet olmak da kolay değil.
Bir de sizin öyle şeyler var. Eski konuşmaları falan çıkartıyorsunuz hemen.
Ya tabii ben geçen dönemde onları konuşuyordum burada çünkü hep aynı şeyleri konuştuğum için hemen çıkartıyorum. Şimdi şöyle bir şey tabii. Türkiye'de özellikle sağ siyaset de aslında iktidar siyasetidir. Yani çok muhalefete alışkın değiller. Çok muhalefet yapmayı da bilmiyorlar. Bizim gibi değiller. Bakış açıları bizim gibi değil. İktidardan düşünce de ne yapacaklarını bilemez hale geliyorlar zaman zaman. AK Parti'nin ilk dönemleri mesela biz bunu çok gördük. Yani burada ilk büyük tartışma mesela uyuşturucuyla mücadele komisyonu kurulup kurulmayacağı biçimindeydi. Ekrem Başkanımızın önerisi üstüne biz belediye meclisinde 3 tane yeni komisyon kurulması önerisi getirdik ilk mecliste. Bunlardan bir tanesi uyuşturucuyla mücadele komisyonuydu. AK Parti böyle her zamanki hani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öyledir ya, geçmiş dönemde de öyleydi. CHP'den ne gelirse gelsin karşı çıkalım şeyi.
Ama CHP de öyleydi, AK Parti'den ne
CHP'nin de yaptığı yerler vardır canım. Şimdi o refleksle hiç düşünmeden yani muhalefette olduğunu düşünmeden birdenbire o uyuşturucu mücadele komisyonuna hayır deyince kamuoyunda büyük bir infial oldu. Ya böyle bir komisyon nasıl karşı çıkılır?
Evet, çok konuşuldu o konuya.
Nasıl karşı çıkılır diye. Sonra bir ay sonra düzeltmek için biz o komisyonu değil daire başkanlığı kuruyoruz diye oradan bir dönüş yapmaya çalıştılar ama ilk ciddi mesela dayağı orada bu komisyon seçimleriyle ilgili yediler. O zaman belki de yani biz artık muhalefetteyiz ve başka bir bakış açısına ihtiyacımız vardır diye düşünmüşlerdir. Öyle olur umuyorum ama bazen hala kafamda da soru işaretleri oluşmuyor değil yani alıştılar mı diye.
Siz meclisten önce böyle bir sizin için söylüyorum. Çünkü benim izlediğim Tarık Balyalı kontrollü, bilgili, konulara hakim, bayağı çalışmış yani, anlatabiliyor muyum? Çünkü çok sizin öyle hatanız da olmadı bireysel olarak yani. O hani en başta da belirttim ya, grup sözcülüğü çok zor bir şey. Çünkü bütün bir aslında sadece İstanbul'daki CHP'yi de temsil etmiyorsunuz. Bütün bir çatının aslında o andaki temsilcisiniz yani. Çalışıyor musunuz bunlara?
Çalışıyorum tabii. Çalışmadan
meclisten bir
olmaz.
Gün önce mesela kapanayım, telefonu kapatayım.
Yok, şöyle ben sürekli çalışıyorum. Yani sürekli kafam buna çalışıyor zaten bir yandan. Yani yolda yürürken bile konuşma metni falan böyle şey yapıyorum. Ha şurada şöyle bir şey gördüm, şöyle bir cümle kurdum. AK Parti şöyle bir şey getirebilir, o zaman ben şöyle bir şey söyleyebilirim diye kafamda bunları kuruyorum bir sürü zaman. Notlar da alıyorum ama meclis zamanı geldiğinde özellikle bir hafta öncesinden başlayarak böyle bir çalışma temposuna giriyorum. O ay kamuoyunda neler konuşulmuş, neler gündeme gelmiş, hangi konularda eleştirilmişiz bunlara bakıyorum. Bir yandan da bizim çalışmalarımızı takip ediyorum, yaptıklarımızı. Onlarla ilgili bilgi notları alıyorum. Oradan gelen eleştiriler varsa onları eşleştiriyorum. Bir hazırlık sürecine giriyorum. Arkadaşlarımızla konularda değerlendirmelerde bulunuyoruz. Şurada şöyle olabilir, burada böyle olabilir. Yani simüle ediyoruz sürekli olarak meclisi. Tabii yani prova yapıyoruz diyelim. İlk zamanlar tabii bu daha geniş zamanlara alırken şimdi daha kısa zamanlar
alıştıkça.
Tabii alıştıkça daha kısa zamanlarda bunu yapıyoruz ama mutlaka çalışıyoruz. Çalışmadan falan ezbere bir şey söylemek mümkün değil. Ezbere söylersen de zaten kamuoyundakiler halk da anlıyor. İşte mecliste anlıyor senin orada salladığını. O mesele benim için çok şey değil. Ben yani her konuya bakarım, çalışırım. Çalışmıyorsam da, bilmiyorsam da o an ona cevap vermek zorunda değilim. Bir sonraki mecliste cevap veririm. Evet. O yüzden o konuda şeyim var ya, mutlaka çalışarak gelirim buraya.
Şimdi sosyal medyada tabii AK Parti'yi destekleyenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir icraat yapmadığını söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyenler de şu anki çalışmaların gayet iyi olduğunu söylüyorlar. Siz Tarık Balyalı olarak şu an İBB'nin çalışmalarından memnun musunuz?
Samimi konuşmak gerekirse çok memnun olduğum yerler var. Geliştirmemiz gerektiğini düşündüğüm yerler de var. Sonuçta biz yani yeni bir iktidarız. Biz de bir sürü şey yeni öğreniyoruz. Yani nasıl AK Parti muhalefeti yeni öğreniyorsa biz de iktidarı yeni öğreniyoruz. Özellikle ben mesela meclis üyesi olarak Pendik'ten geliyorum. Ben geçmiş dönemde Pendik'te, hem Pendik'te hem Büyükşehir'de muhalefetteydim. Şimdi Pendik'te hala muhalefetteyiz ama Büyükşehir Belediyesi'nde iktidarız. Bizim açımızdan da bir sürü şeyi öğrenmek gerekiyor. Biz de bir sürü şeyi öğreniyoruz. Burada yeni bir yönetim var, yeni arkadaşlarımız var, yeni çalışma arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte hepimiz yani yeni bir şeyi deniyoruz aslında. Böyle çok beğendim, bu çok içime sindi dediğim şeyler de çok fazla var. Ya bunu mesela şöyle değil de böyle yapsak diye düşündüm, kendi kendime düşündüğüm şeyler de var. Bunu zamanla başkanımızla da konuşuruz, tamam diyor, öyle değerlendirelim bazen diyor. Ya da idaredeki arkadaşlarla konuşuruz. Şunu acaba şöyle mi yapsak diye düşünüyoruz. Bizim aslında iyi bir sinerjimiz var. Yani meclis grubu, başkanlık ve idareciler arasında böyle bir kavgamız, bir çekişmemiz falan bunlar yok bizde. Biz her şeyi konuşabiliyoruz. Onlar bazen bize açıp ya başkanım bunu siyaseten siz nasıl görüyorsunuz diyorlar. Biz de hani idareci işine karışmıyoruz ama bazen ya siyaseten belki böyle olsa daha doğru olur. Yani böyle olursa kamuoyu eleştiri alabiliriz gibi böyle çok pozitif konuşmalarımız oluyor. Bu açıdan yani aslında iyi bir ekibiz. Ama beraber de biz de iktidarı öğreniyoruz. Eksik olur mu? Olur tabii canım. Yani yaptığın yani bir iş yapıyorsan mutlaka eksik olur. İş
yapmazsan hata da olur.
İş yapmazsan eksik olmaz, hata olmaz. İş yaparsan, iş yaptığın sürece hayat böyledir zaten. Eksik de olur, hata da olur. Şimdi ben mali müşavirim. Yani benim mesleğim siyaset değil. Mesleğim mali müşavirlik.
Sizin hayatınız sayılarla ilgili
yani. Bir şekilde ilgi alanım siyaset. Yani her meslekte hangi mesleğe gidersen git, o meslekte de o mesleği yap. Yapanlar da hata yaparlar, eksik yaparlar. Hayatta da, kendi hayattaki tercihlerimizde de eksik yaparız, hata yaparız. Hepimiz insanız. İktidarlar da onun gibidir sonuçta. Bu iktidarları da insanlar yürütüyorlarsa sonuçta eksik dolu, hata dolu ama ben çok noktada yani beklediğimden çok daha iyi yerde olduğumuzu düşünüyorum.
Bugün hep derler ya, bugün seçim olsa ne olur diye. Bugün tekrardan İstanbul'da bir seçim sattığına girilse yeniden kazanacağınızı düşünüyor musunuz?
Kesinlikle. Kesinlikle
aynı fark olur mu peki? Yani aynı kazanmak var, kazanmak var şimdi.
Yani. Aynı fark olur bence.
Siz bununla ilgili anket yaptırıyor musunuz?
Bununla ilgili tabii.
Satıyorlar verebiliriz. Biz,
biz anketi yapmıyoruz ama ben sürekli şöyle yani sokaktayız, halkın içindeyiz. Hiç öyle sırça köşklerimiz falan yok hiçbirimizin. Dünlerde yaşıyorsak bugün de aynı yerde yaşıyoruz. Sokakta gördüğüm kadarıyla insanların oy tercihini değiştirecek bir şey olmadı. Ben kendime göre analizler yaparım ve yaptığım analizlerde de başarılı olduğumu düşünürüm. Eşim şahittir. Yıllardan beri yerel seçimler ve genel seçimlerle ilgili işte seçimden bir gün önce eşime söylerim. İki gün önce yani şu olacak derim. O çıkar. Bugün de gördüğüm kadarıyla yani aynı tablo devam ediyor. Çok memnun olanlar var. Az memnun olanlar var. İşte kararını değiştirenler var falan. Her iki taraf anlamında da kararını değiştirenler var ama gördüğüm kadarıyla öyle ağırlıklı olarak insanların kararını etkileyen bir şey yok. Bence aynı kararlılık devam ediyor ve şu algı çok net oturdu yani. İşte mecliste azınlık olmak Ekrem İmamoğlu'na çok büyük bir zorluk yaratıyor. Aslında yani mecliste çoğunluk olsa çok daha başka şeyler yapılabilir algısı pek çok konuda haklı olarak kamuoyunda bir karşılık buldu gözüküyor. İktidarın hem yerelde hem de genelde yaptığı hamleler bu algının da genişlemesine sebep oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani çok yanlış işler yapıyorlar mesela yani bu kurban bağışlarıyla ilgili olan mesela. Şimdi sen kurban bağışıyla ilgili yani niye yasak koymaya kalkarsın ki yani? Burası Müslüman bir ülke.
Onun sonucu nereye bağlandı?
Onun sonucunda işte bağışların kabulüne karar verdi. Şimdi mesela bunu engelleme çalışmanın bir anlamı yok. Gerçekten bunun bir anlamı yok. Şimdi mesela UKOME'nin yapısı değiştirildi. Bizden önceki dönemlerde UKOME'nin ne olduğunu meclis üyeleri bile bilmezdi yani. Şimdi bütün Türkiye UKOME'yi biliyor. Ulaşım Koordinasyon.
Hayatımızda UKOME diye bir şey var abi.
Şimdi yani biz geldikten sonra yani bir gün günde yönetmelik değiştirerek UKOME'ye mesela Milli Eğitim Bakanlığı alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesela oraya girmesi şart ise geçtiğimiz 25 sene içerisinde niye UKOME'de yer almadı da seçimden hemen sonra yer aldı? Pandeminin başlangıcındaki mesela o bağışlarla ilgili yasak ve evet. sonrasında bankalara gelen bloke. Yani niye? Zaten devlet senin elinde. Sayıştay var, Mülkiye Müfettişleri var, İçişleri Bakanlığı var, bütün bakanlıklar sende. Yani her türlü kontrolü yapabilirsin burada. Her dakika yapabilirsin. Yani hatta hesabın başına oturtup bir tane müfettişi bütün hesapları tutturabilirsin. Yani sonuçta yani resmi hesapları yapılıyor bu bağışlar. Sen şimdi mesela durduk yerde bunu niye durdurdun, bu paraları niye bloke ettin ve hala 2 seneden beri bu blokeleri niye açtırmadın? Bunun ne anlamı var? Bunu yapmanın mesela AK Parti siyasetinde ne faydası var? Yani öyle şeyler yapıyorlar ki gerçekten biz diyoruz ki yani bu iktidarın devamı yani bu ya da buradaki muhalefetin devamı bizim için iyidir diyoruz. Sayın Tayyip Erdoğan bazen zaman zaman biz CHP'den memnunuz derdi ya. Vallahi biz de İstanbul'da AK Parti'den gayet memnunuz yani.
Bu taksi problemi çözülür mü İstanbul'da?
Çözülür.
Nasıl?
Yani oradaki gerçekten bir avuç insan inatlarından vazgeçerse çözülür. İşin gerçeği yani hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde taksiye ihtiyaç var mı?
Taksilerle ilgili çok ciddi bir problem var ama yani.
Bir sayısal olarak bir yani az olduğuna ilişkin bir problem var. İki kaliteyle ilgili bir problem var. Yani bu konuda bir rehabilitasyon gerekiyor mu? Yani herkes için şart. Hatta UKOME'de bir kurumun temsilcisi olan değerli bir üye kendisi dedi ki ben gece 12'de kızımı taksiye bindirmem dedi. Sonra ama bizim getirdiğimiz öneriye ret oyu verdi.
Siz şimdi paylaştınız hatta.
Evet yani bu çok yani şey ya onu söyleme ya da söylediğinin gereğini yap. Aslında herkes bunun gerçeğini biliyor ama bir siyasi talimatla benim gördüğüm kadarıyla bu engelleniyor. Zaten bence UKOME'nin yapısının değiştirilmesi de bu taksi plakasıyla ilgili bir şeydi. Biz bu 5000 taksi arzını dillendirmeye başladığımız günlerde hemen UKOME'nin yapısı değiştirildi. Aman buradan belki Büyükşehir Belediyesi para kazanır diye böyle bir hamle yaptılar ama onlar bizim bu taksi plakaları satacağımızı düşünüyorlardı. Oysa biz kiraya vereceğiz. Ya satmak gibi niyetimiz yok bu plakaları. Orada da yanlış hesap yaptılar aslında ve UKOME'nin yapısı değiştirildi. Şimdi hala onu çekiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nden ayrılma bir değerli bürokrat başka bir bakanlığa gitti. Şimdi onun kontrolü de UKOME'de bütün kurumlar hep birlikte el kaldırıp el indiriyorlar. Çok garip yani. Öyle bir çağdayız ki artık herkes her şeyi görüyor. Yani bu
şu
canlı
an dokuzuncusu mu reddedilmişti?
Dokuzuncu reddedildi. Onuncuya gidiyoruz. Evet doğru söylüyorum. 9 köyden kovarlarmış. 9 kere ret aldık. 10. köye gidiyoruz. Bekir Coşkun'un köyüne doğru gidiyoruz. Bakalım ne olacak bundan sonrasında.
Ya şimdi tabii o taraf artık evet dese de şimdi siz de tabii haklı şey diyeceksiniz yani haklı olarak. Ya kardeşim madem evet diyecektiniz niye bugüne kadar demediniz? Oradan da bir siyasi malzeme çıkaracak.
Ya onu yani. Hani demeye deriz de hele bir evet desin de ona sonra bakarız.
Ya var ya Tarık abi.
Ona sonra bakarız. Ama yani bu da mesela hani AK Parti'ye fayda sağlayan bir şey değil ki. Ya bu toplumdaki evet. AK Partili arkadaşlarımız dahil olmak üzere herkes ama herkes yani burada bir ihtiyaç olduğunu görüyor. Şimdi orada bir şey söylediler, bir şey yaptılar ve bizim yani bu konuda bu kadar ısrarlı olacağımızı düşünmediler. Herhalde bir kere bunu getirir, sonra vazgeçer diye düşündüler ama hani Ekrem Başkan'ı tanımıyorlar. Ekrem Başkan inandığı bir konudan hayatta taviz vermez. Asla taviz vermez. Yani o konuya inanıyorsa onun peşinde yürür. Bu da doğru bir şey. Çünkü hani herkes aslında aynı kanatta olduğu için biz bu meselede yürümeye devam ediyoruz ve buraya gerçekten bir ihtiyaç var. Biz artık siyasetin falan dışına çıktık. Gerçekten hiçbir şey söylememeyi de kabul edebiliriz bu konuda. Ama bu ihtiyaç artık yani bir şekilde yani gerçeğe kavuşmalı diye düşünüyoruz.
Tarık abi sizle ilgili şöyle bazen iddialar ortaya atılıyor. Mesela
bir
durum ortaya çıkıyor. Ya işte yine ajans çalışmış diyorlar.
Evet.
Var mı böyle ajanslar? Evet. Ajanslar mutlaka vardır da.
Ajans vardır tabii ama bende yok.
Yani şeyle ilgili yani İBB ile ilgili söylüyorum.
Yok yani bizim öyle bir ajans, benim öyle çalıştığım bir ajans falan yok. Bizimkisi tamamen emek. Ne biliyorsak onu anlatıyoruz. Ne çalıştıysak, ne gördüysek onu ifade etmeye çalışıyoruz. Yani bizim özellikle mecliste başka bir şeyimiz yok. Bunu yaparken de biraz geçmiş dönemin tecrübesinden faydalanıyoruz. Bir yandan da bugün hani dersimizi iyi çalışıyoruz. Yaptıklarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Öyle ajansımız falan yok. Ama sosyal medyanın gücünün de farkındayız. Sosyal medya gerçekten çok büyülü olduğu kadar da çok da başa dert açabilecek bir yer. Yani bunu da biliyoruz. O yüzden biz samimi biçimde doğru bildiklerimizi anlatmaya
mesela
çalışıyoruz.
Sizin Twitter'da inanılmaz bir gücünüz var yani. Sizi çok farklı kesimlerden insanlar takip ediyor. Siz bir tweet atınca bir anda binlerce, milyonlarca kişi görüyor yani.
Görebiliyor ama o da bu döneme has bir şey. 31 Mart öncesinde benim takipçi sayım 1000 falandı yani. Evet. Çok azdı. O da bu dönemle birlikte, bu canlı yıllarla birlikte çok ciddi noktaya geldi. Öyle bir algısı oluştu. Onu da işte yani biz yani bu sürece bağlayabiliriz aslında. Benim tek başıma yarattığım bir şey değil. Evet. İnsanların bu sürece merakı, bu sürece katılmak istemeleri, işte buradaki tartışmaları ilgiyle takip etmeleri sonucunda hani ben bugün biraz önde olduğum için böyle oluyor. Başka bir arkadaş öne çıktığında o da aynı şeyi yaşayacak. Yani bu dönemle ilgili bir şey. Benimle yani çok ilgili olduğunu düşünmüyorum anlamda. Evet. Ve ufak da bir hani becerim varsa da çok mutlu olurum.
Arkadaşlar bu arada biz arada bir çay söyledik. Şekerler çok az geldi bana. Dedim ki ya Tarık Bey İBB yönetimine söyleyelim de ya da Tarık abi işte. Şekerleri biraz daha yükseltsinler. O da hemen dedi ki bu bakanlık genelgesinde böyle. Abi siyasette hep böyle midir ya? Mutlaka bir karşılığı var mıdır yani?
Vardır tabii.
Tamam de ki ya kardeşim tamam bunu konuşalım. Bu şekeri biraz daha çoğaltalım yani.
Ben söylerim bazen öyle. Ama bir karşılığı da vardır tabii.
Şimdi burada kavgalar da oluyor tabii. Tartışmalar tabii. da oluyor. Hiç istemesek de oluyor. Mesela biz nasıl ki Formula 1'i izlerken birçok insan şey der ya mesela hadi bir kaza olsa da izlesek falan diye. Tabii kimsenin canına bir şey gelmesin ama bir kazada bir aksiyondur yani. Kavgalar, tartışmalar nasıl oluyor burada?
İlk zamanlar çok daha hararetliydi, şimdi biraz sakinleşti.
Şimdi durulmuştu ya.
Evet, biraz daha duruldu. Şöyle, tabii insanlar birbirlerine alışıyorlar zamanla. Yani her ne kadar farklı siyasi görüşlerde de olsan, her gün görüyorsun, işte orada birlikte kahve içiyorsun, sohbet ediyorsun. Yani biraz daha birbirini tanımaya başlıyorsun, sonra tahammül sınırın yükseliyor. Dönemin sonuna doğru böyle iyice de süreç tabii rahatlıyor ama en başta gerginlik oldu. Bir de tabii normal bir süreç, yani 25 senedir olduğu gibi süreç işlemedi burada. Evet. Yani bir iktidar değişti.
Rüzgar tersine
tabii,
gitti
bir iktidar
yani.
Değişti. Yani burada burası bu taraf iktidar tarafıdır. Burada iktidar tarafında oturanlar muhalefet tarafına geçtiler. Bakış açısı bile değişti başkana. Şimdi ben alışmışım başkana hep oradan bakıyordum. Şimdi buradan bakıyorum başkana. Bu açı bile değişti. Normaldir ya otur tartışmalar olması. Siyasette yani kimse ya tabii kimse asla kavga etmek istemez. Ama bazen o hararetle bu tür şeyler oluyor. Mesela ilk zamanlarda birkaç kere Bağcılar Belediye Başkanımız, ona da selam söyleyelim buradan.
Lokman
yani Lokman Bey'i ben birkaç kere şurada yani koşarak geldiğini falan gördüm. Lokman Başkanı, Ekrem Başkanı'na tartışmaları falan vardı. Ondan sonra oluyor bazen işte öyle şeyler.
Lokman Başkan hararetlidir ama ya.
Ya çok keyifli bir adam Lokman Başkan.
Ya mesela şey var, hani siyaset ötesinde, siyaset üzerinde bir şey. Türkiye'deki ilk engelliler merkezinde Lokman Çağrıcı açmıştır mesela. Türkiye'nin, hatta Avrupa'nın en büyük engelliler merkezidir. Bunu mesela Türkiye çok şey yapmadı ya. Bence herkesin alkışlaması gereken bir şey yani. Mesela sabah abi engelli bir çocuğu evden alıyorlar. Orada rehabilite ediyorlar akşama kadar. O aile açısından çok büyük bir rahatlık yani.
Yok kesinlikle
yani
çok önemli şeyler.
Güzel şeylerini alkışlamamız lazım. Yani.
Kesinlikle bu doğru. Yani bir de şöyle, yani buraya geliyorsun niye? Hizmet etmeye. Kim iyi bir şey yapıyorsa onu alkışlamak gerekir. Hani siyaset de dışında bir yandan senin dediğin gibi dönüp baktığında o aileler için o kadar önemli bir şey ki bu. Yani çok önemli şeyler bunlar. Belediyeler az önce söylediğim gibi çok böyle insana dokunan işler yaparlar. Hani sonucunu hemen alırsın işte. Mesela bunlar o tür işlerdir. Biz de mesela daha çok bunlarla ilgileniyoruz. Mesela bizim böyle büyük devasa binalar yapalım falan gibi öyle iddialarımız falan yok. Daha insana dokunan şeyler yapalım gibi iddialarımız var. Bizim mesela hiç öyle çılgın projelerimiz olmayacak. Hiç oralara
göndermeler geliyor.
Hiç oralara girmeyeceğiz ama direkt insan hayatını ilgilendiren her konu içerisinde var olmaya çalışacağız. Bizim iddiamız bu zaten.
AK Parti'deki mesela belediye başkanlarını nasıl tanımlıyorsun abi? Mesela en sert olan, mesela Mehmet Tevfik Göksu, işte Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin. Ahmet Bey biraz daha naif galiba.
Ahmet Bey siyasi aslında bir kişilik. İlk dönem belediye başkanlığı. Tabii daha önce AK Parti'de uzun yıllar il başkan yardımcılığı falan yaptığı için daha siyasi bir kişiliğe sahip. Yani her belediye başkanının kendine göre bir tavrı var, bir tarzı var. Hiç kimse böyle tornadan çıkmış falan gibi değil belediye başkanları. AK Parti içerisinde çok değerli belediye başkanları var. Onlarla da sohbet ediyoruz zaman zaman. Bizim belediye başkanlarımız zaten keza bizim Doğan Subaşı'nın deyimiyle gerçek bir kahramanlar. Çünkü biz yani geçen dönemlerde yani Büyükşehir Belediyesi'nde muhalefetteydik. Genel iktidarda da muhalefetteyiz ve belediyelerimiz kendi imkanlarıyla aslında hep bir şeyler yapmaya çalıştılar ve var olmaya çalıştılar. Evet. Yani bu kadar yani bir de bugünkü yani konjonktürü de biliyorsunuz. Özellikle iktidarın yani bakış açısını biliyorsunuz. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nden neredeyse hiçbir geçen dönemde yardım alamazken belediye başkanlarımız gerçekten müthiş işler yaptılar. Geçen dönemde ben hiç unutmuyorum. 5 yıllık süre içerisinde bir defa Sayın Kadir Topbaş Beşiktaş Belediyesi'ni ziyaret etti. Onun dışında hiçbir belediye ziyaret etmemişti. Sayın Mevlüt Uysal'ın belediye başkanlığı döneminde bizim belediye başkanlarımız aylarca Mevlüt Uysal'dan kendi ilçelerindeki sorunlarla ilgili görüşmek için randevu beklerlerdi. Randevu alamazlardı. Aylarca randevu alamayan belediye başkanlarımız
yani
var.
Bu real bir şey mi ya? Gerçekten yani...
Bu oldu, bu yaşandı. Ben o dönemde yine grup yönetimindeydim. Yani bu şeylerin, bütün bu randevu taleplerinde içindeydim. Aylarca dönülmediğini biliyorum. En sonunda yani bizim o dönemki grup başkan vekilimizin bu mecliste Mevlüt Uysal'a ilişkin çok ağır eleştirileri oldu. Sadece bu sebeple yani bir belediye başkanı, bir ilçe belediye başkanı kendi ilçesindeki sorunlarla alakalı olarak bir büyükşehir belediye başkanıyla konuşamayacaksa o zaman yani hiçbir şeyin bir anlamı yok. Sonuçta buraların bütçeleri bütün vatandaşların verdiği vergilerle oluşuyor. Sadece bir siyasi partiye gönül verenlerin verdiği vergiyle oluşmuyor. Herkesin. Öyleyse yani bazı şeylerin daha adaletli olması gerekir. Siyasettir tabii, anlıyorum. Belli öncelikler vardır. Bunu yatsımıyorum. Ama bir belediye başkanına aylarca randevu vermemek ne demek? Mesela bizim dünyamızda bunlar yok. Bunlar doğru şeyler değil. Yani geçmiş dönemde ne yazık ki Sayın Mevlüt Uysal bunu yaptı. Sayın Kadir Topbaş da kısmen yaptı. Allah rahmet eylesin. Ama bugün baktığınızda bunun AK Parti siyasetine bir şey katmadığını görüyorsunuz. Bütün en güçlü olduğunuz dönemde, yani 25 sene burayı yönetmişsiniz. 3 dönem arka arkaya bir belediye başkanı burayı yönetmiş. 20 sene boyunca yaklaşık iktidarsınız. Devletin bütün gücü elinizde. Sonra İstanbul'un ana çeperinin dışından bir ilçe belediye başkanı, küçük bir ilçenin belediye başkanı geliyor ve sizin elinizden bütün gücünüze rağmen bunları alıyor. Şimdi demek ki yani bu süreçten AK Parti o dönemde hiç ders almamış. Yani Binali Yıldırım da öyle yani ufak bir aday falan değildi. Çok uzun yıllar bakanlık yapmış. Devlette önemli görevlerde bulunmuş. Başbakanlık yapmış bir ismi. Çok güçlü bir ismi ülke İstanbul'a getirdiler.
Olmuş birisi.
Evet, yani AK Parti'nin bütün gücüne, adayın bütün ağırlığına rağmen AK Parti siyasetteki gelişmeleri geçen dönem göremedi. Ve o yüzden yani kaybetti.
Siz Binali Bey ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının açıklandığı gün Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını düşünüyor muydunuz? Yine?
Benim adayım hep Ekrem Başkan'dı. Geçtiğimiz dönemde de hep Ekrem Başkan'dı. Hatta Ekrem Başkan'ın Mevlüt Uysal'ın adaylığı sürecinde de biliyorsunuz burada adaydı kendisi. O günden itibaren ben İstanbul'a sadece onunla kazanacağımızı düşünüyordum. Grup Başkan Vekilimiz Doğan Subaşı da geçen dönem beraberdik. O da Beylikdüzü'nden ve sık sık bunu konuşurduk. Kendi aramızda İstanbul Ekrem Başkan'la kazanamaz diye, başkası kazanamaz diye. Gerekçesi belliydi. Siyasetin gittiği bir yer var, tamam, orayı okumak lazım. Şimdi yeni bir nesil var, gençler var, insanların belediye başkanından beklentileri var. Özellikle il başkanımız ve genel başkanımız bu süreci yani gerçekten çok iyi gördüler, iyi okudular. Toplumdaki değişikliği yani doğru gözlemlediler ve ona uygun bir adaylaşma sürecini işlettiler. Ekrem Başkan da o sürece çok uygun bir belediye başkanıydı ve çok doğru işler yaptı. Yani siyaset, yani seçim sadece bir tek argüman üstüne kurulu değildir. Sadece aday, sadece meclis, sadece vaatler falan değildir. Yani her şey bütündür. Bir tane eksik yaparsanız seçimi kaybedersiniz. Ama geçen dönemde yani partinin genel başkanından il başkanına, örgütlerden belediye başkan adayımıza kadar herkes doğru işler yaptığı için ve kendini doğru anlatabildiği, halka kabul ettirebildiği için de bu seçim kazanıldı. Ve bu AK Parti'nin en güçlü olduğu dönemde oldu. O yüzden AK Parti için aslında büyük bir yıkım oldu. Ben geçen dönem 2019'un Ocak ayında denetim komisyonundaydım. Denetim komisyonunda da 3 arkadaşımız var. 3 arkadaşız. Ben bir de 2 AK Partili meclis arkadaş. Onlarla iddiaya girdim ben. Biz bu seçimi kazanırız diye. Bana dediler ki ya Binali Yıldırım var, nasıl olacak? En az 6 puan fark olur dediler. Dedim ki biz bu seçimi kazanacağız. Sonra... Ertesi gün aradım arkadaşları. Biz bu seçimi kazandık diye.
Beyler nevalelere getirin.
Yani seçimi kazandık çünkü AK Parti geçen dönem yani neyin geldiğini görmüyordu. Ekrem Başkan da yani gerçekten çok büyük bir performans sergiledi. Yani kendini halka çok güzel kabul ettirdi. İnsanlar onu evindeki birisi gibi gördüler. Yani evin evladı gibi gördüler.
Strateji de iyiydi bence. Sokakta ters tepilen yerlere daha çok girdi.
Evet, tabii ki de.
AK Şöyle, Partili mahallelere.
Ama doğrusu da bu. Yani biz şimdi AK Parti'den oy almazsak nasıl iktidar olacağız? AK Parti 2002 döneminde mesela bunu çok iyi yaptı. O karşı mahalle denen bizim mahalleye geçti. Yani işte o gün Ertuğrul Güney'in bakan olması, işte Erkan Mumcu falan, onların adaylığı süreçleri. Yani toplumda herkesi kapsıyormuş görüntüsü yarattı ve insanlar işte çok rahat biçimde o dönemde AK Parti'ye
bence
oy verdiler.
Bence öyle bir görüntü yaratmadı. Ya, gerçekten,
biraz da öylediler.
Gerçekten o oldular yani.
Evet,
yani,
ama sonra ondan kapsadılar. Sonra olduklarına uzaklaştılar. Yani şimdi karşı mahalleden oy almayacaksın, sana oy vermeyeni ikna etmeyeceksen zaten seçim kazanamazsın. Bu açıdan strateji tabii ki de doğruydu. Yani bize oy vermeyenlere gitmek, yani biz bize oturalım sohbet edelim, çok da keyifli olur. Akşama kadar sohbet ederiz ama oy almak istiyorsan, seçim kazanmak istiyorsan sana oy vermeyene gideceksin.
Tarık abi, çok samimi bir soru soracağım.
Sor.
Cumhuriyet Halk Partisi son yıllarda kendisinden çok söz ettiriyor. Yani genel başkanın dijital iletişimi, söylemleri.
Bir su içiyorum bu arada.
CHP'de ne değişti abi?
Bakış açısı değişti. Yani genel başkan partiyi çok değiştirdi ve bence bugün aslında biz bu cumhuriyeti kuran mantığa çok yaklaştık. Herkesle beraberiz. Herkesle beraber olmaya çalışıyoruz. Yani insanları ötekileştirmeden, farklı bir bakış açısına girmeden bu ülkede var olan herkesle birlikte bir iktidar grubu kurmaya çalışıyoruz. Ve bunu başlatan da genel başkandı. Bir sürü insan bunu ilk başta da çok anlamadı. Ama kapsayıcı olmak, kucaklayıcı olmak çok önemli. Biz zannediyorum geçmişte bunu atlamıştık. Şimdi bütün yani diyalog kanallarımız açık. Herkesle görüşüyoruz. Her toplum kesimini içine giriyoruz. Toplumun değerlerine saygılı bir biçimde siyaset yapmaya çalışıyoruz. Kuruluş bence ilkeli geri dönen bir CHP'yle bugün biz karşı karşıyayız. Herkesle birlikte, bu toplumun her bireyle birlikte, her rengiyle birlikte yani bir arada olmaya çalışıyoruz. İktidar da böyle olabilir zaten.
Şimdi siz mesela önceki yönetimin yaptığı bazı uygulamaları eleştiriyorsunuz. Haklı olarak siyaset yapıyorsunuz.
Tabii ki.
Kendi partinizle ilgili de öz eleştiriler yapıyor musunuz?
Tabii yapıyoruz. Biz CHP'yiz yani öz eleştiri yapmadan durmayız. Hiçbir CHP'li eleştiriye önce kendini eleştirmeden başlamaz. Kendi yaptıkları eleştirmeden başlamaz. Bu bize biraz da içimizden gelen bir şey. Biz tabii ki eleştiririz yani kendi içimizi eleştiririz. Eleştiri yapmayı da severiz. CHP'liler, sosyal demokratlar, solcular olarak bizim için eleştiri kültürü önemli bir kültürdür. Eleştirmeyi de biliriz, eleştiri dinlemeyi de biliriz. Genel başkanımız da öyledir. Biz yani eleştiririz ama bu eleştiri tabii belli bir saygı çerçevesinde olur. Ben de mesela beni de eleştirenler oluyor. Hiç sorun değil. Yani herkes eleştirebilir. Yani evet. Hakaret olmadığı sürece herkes aklından geçen her şeyi söyleyebilir ve biz de bunu dinlemek zorundayız. Bizde bir öz eleştiri kültürü vardır. Bunun da hani başkaları belki bunu çok anlaması da bizim dünyamızda çok önemli bir yeri vardır.
Tarık abi şimdi Türkiye'de bir ekonomik sıkıntıyı görüyoruz yani vatandaşlar bunu hissediyorlar. Hissediyoruz yani markete gittiğimizde.
Hani iki eğer ay tabii önceki... yakıtı sürekli olarak 50 liralık almıyorsan arabaya hissediyorsundur.
İstanbul'u böyle bir gözlemlediğinizde vatandaşlarda ciddi bir ekonomik sıkıntı var mı?
Var. Çok büyük bir sıkıntı var. Yani bu aslında pandemi döneminde çok açığa çıktı. Pandeminin ilk başladığında 2020 işte o Mart, Nisan, Mayıs aylarında sadece bize değil. Yani ilçe belediyelerine, kaymakamlıklara, çeşitli kurumlara, kuruluşlara İstanbul'da milyonlarca vatandaş başvuruda bulundu sosyal yardım için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yani pandeminin ilk dönemlerinde ilk 4-5 ayında başvuran aile sayısı 1 milyondan fazlaydı. Bir aileyi yani 4 ile çarpsan 4 milyon insan eder. Yani işte ilçe belediyelerine, vakıflara, derneklere, kaymakamlıklara falan şöyle baktığında muhtemelen özellikle pandeminin o ilk döneminde İstanbul halkının yarısı sosyal yardıma muhtaç hale geldi. Böyle kitlesel olarak sosyal yardıma ihtiyaç olan mahalleler oldu işte İzzetpaşa falan gibi, ondan sonra Kuştepe gibi. Oralarda insanlar kitlesel olarak bunlara ihtiyaç duydular ve İstanbul'da yani her geçen gün derinleşen bir yoksulluk var. İstanbul baktığınızda böyle çok cıvıl cıvıl, şaşalı, janjanlı bir şehir. O gökdelenler, yollar falan filan, çiçekler, böcekler. Ama o gökdelenlerin dibinde büyük bir yoksulluk yaşanıyor. Yani bunu görmemek mümkün değil. Yani bunu yaşamamak mümkün değil. Yani bir siyasetçi olarak oraya çözüm üretmek durumundayız. Yani şimdi Mecidiyeköy'de, Şişli'de dönüp baktığınızda o devasa gökdelenler var. Müthiş bir zenginlik var orada. Ama hemen yanı başında o büyük yoksulluğu da görebiliyorsunuz. Bu yoksulluk giderek derinleşiyor. Yani ekonomi zaten kötüydü. Daha kötü olmaya başladı. Özellikle bu dövizdeki dalgalanma her şeyi çok daha kötü hale getirdi ve getirecek gibi gözüküyor. Hani Allah korusun belki ama bunlar daha iyi günlerimiz. Yani ekonomide öyle gözüküyor. İstanbul'da bunu her türlü görüyoruz. Hiç aklımızın ucundan geçmeyen çeşitli sektörlerdeki vatandaşlarımız çok ciddi sıkıntıya düştüler. Bu sıkıntılar devam ediyor. Önümüz kış artarak devam edecek gibi duruyor.
Sizin kışla ilgili bir çalışmanız var mı?
Sosyal yardım ekiplerimiz sürekli olarak çalışıyorlar. Zaten önümüzdeki haftalarda bütçe çalışmaları olacak burada. Görecekler özellikle sosyal yardımlara ilişkin çok ciddi bir bütçe artırımına gidiyoruz. Belediye olarak biz tabii ki de vatandaşların yani İstanbul'da yaşayan herkesin, ihtiyacı olan herkesin adaletli biçimde bu belediyedeki imkanlardan yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. Adaletli yapılmak zorunda bu. Benim için buradaki önemli kıstaslar şunlar. Bir, adaletli olabilecek. İkinci, hesap verilebilir olacak. Yani hesabını verebileceksin. Hukuken de hesabını verebileceksin. Vicdanen de hesabını verebileceksin. Akşamleyin yattığında şöyle bir düşündüğünde ya şu adam yardım hak etmedi ama ben ona yardım yaptım demeyeceksin.
En önemlisi bence hukuktan da önce vicdan.
Vicdan yani vicdanen rahat olacaksın.
Akşam yatağa yattığında
rahat olacaksın.
O gözü rahat kapatmak çok
rahat
kıymetli
olacaksın.
Bir şey yani.
Kesinlikle. Biz orada işte, bu konuda bakan uzman arkadaşlarımız var. Tabii onların bütün şeylerine çok güveniyoruz. Yaptığı işte evine gidiyor, orayı görüyor, işte gelir durumunu geliyor. Ama ben yani siyasi hayatımda öyle şeyler gördüm ki fakirlikle ilgili. Bir tanesi sana anlatayım. Pendik'te Ertuğrul Gazi Mahallesi vardır. Çok fakir mahalledir. Gecekondu Mahallesi. Yıllar önce orada bir çalışma yapıyoruz. Bir eve gittik. Adem inanır mısın? Yani evde hayvan mallasan durmaz. Ev ev değil yani. Bir yaz günüydü. Bir milletvekilimizle beraber bir 70'li yaşların belki sonuna gelmiş bir amca. Belki de o yaşlarda bilemiyorum. Belki daha yaşlı gösteriyor. Bir amca. Felç kalmış bir teyze vardı. Yani evde ot yok, ocak yok, yatak yok, bir şey yok. Bir tane yatak bulmuşlar, kapının önüne atmışlar. Teyze orada yatıyor. Amcanın bir tane oğlu varmış. O da askerdi. Hiç gelirleri yoktu. O kadar yani hiç unutmam. Hayatım boyunca unutmayacağım onu. Mesela o insanların o halde yaşaması benim hala belediyeci olmamdaki en büyük etkendir. Ben belediye meclis üyesi oldum. Daha vicdanlı bir adam haline geldim. Çünkü bütün bu yaşananları gördüm ve onları içselleştirdim kendi adıma. Yani bu insanlara bizi yardım etmediğimiz sürece burada olmamızın bir anlamı yok. Hayatımızın yani her anlamı, her günü o insanlar yardım etmekle geçiyor. Çünkü yani biz bir şekilde buralarda edindiğimiz imkanları adaletli ve vicdanlı biçimde bu yoksulluğun yenilmesi için kullanmak durumundayız. En birinci önceliğimiz bu. O yüzden bizim öyle büyük yapılarımız olmayacak, insana dokunan işler yapacağız diyoruz. Yapacağımız her iş insana dokunmalı. Biz onların oyuyla buraya geldik, onlara hizmet edeceğiz diye insanlara söz verdik ve onların vergileriyle oluşan bir bütçeyi kullanıyorsak bunun en adaletli ve vicdanlı biçimde yapmak bizim görevimiz. Evet, yaptığımız bütün eksiklik de bize aittir. Yaptığımız her şey görevimizdir. Yani buradan bir alkış beklememeliyiz. Hiçbirimiz beklememeliyiz. Çünkü biz zaten bunları yapacağız diye bir iddiayla buraya geldiysek yaptığımız her şey bizim görevimizdir. Yapmadığımız her şey de bizim eksikliğimizdir.
Bu psikolojiyi nasıl yönetiyorsunuz? Siyasette birçok şeyle karşılaşıyorsunuz yani.
Yani şöyle.
İyi ve kötü birçok şeyle karşılaşıyoruz.
İlk zamanlar çok zorlandık. Çünkü şöyle daha işte seçim yeni kazanmıştık. Aradan 15-20 gün bir ay geçmiş. Ya buradaki yapılar daha kurulmamış. Bürokrasi de her şeyin daha çok başındayız. Büyük bir ilgi var. Saraçhane'de kapının önünde her gün yüzlerce insan var ve bizim grup odasına insanlar görüşmeye geliyorlar sürekli olarak. Yani her gün böyle işte sabah yani işi gücü evi falan her şeyi bıraktık yani. Hanımdan falan da eşimden müsaade istedim. Ofiste çalışan arkadaşlardan müsaade istedim. Biz sabah 8'de buraya geliyoruz. Akşam kaçta biterse her gelenle görüşüyorduk. Her gelenle. Hala öyle. Bizi her arayanla konuşuyoruz, görüşüyoruz falan. Ve her gelen bir dertle geliyor buraya. Haklı haksız ama bir dertle geliyor. Belediye çalışanları geliyor, vatandaş geliyor, sıkıntısı olan geliyor. Geçen dönem sorunu çözememiş geliyor. 4 ay sonra dedim ki Allah'ım dedim ben bir mide kanaması falan geçirmeden bu süreçten bir çıkayım falan dedim yani. Çünkü o kadar çok dert dinledik ki. Yani o zaman yaptığımız işin önemini bir kere daha anladım ben. Yani gerçekten çok önemli bir iş yapıyoruz ve insanların sizden umudu var. Bu umudu boşa çıkarmamak lazım. O yüzden de hala çok çalışıyoruz yani 2,5 sene. Yine eksikliğimiz var mı? Mutlaka vardır ya. Yani az önce söyledim ya mutlaka eksikliğim vardır ama hiç bunları aklımdan çıkarmamaya çalışıyorum. Geldiğin yeri unutmamak böyle bir şey bence.
2023 seçimleri ne olur abi? Sen bir su daha iç bence.
2023 seçimlerinde çok açık değilim. Bak şu suyu içmeden söyleyeyim sana.
Yani sen hiç öyle cevap ver.
2019-31 Mart seçimlerinde ne olduysa 2023'e bence kalmaz ama o seçimlerde de aynısı olur. Bence bu kadar net.
Yani Millet İttifakı diyorsun.
Adem her şeyin bir sonu vardır. İnsan hayatında bir sonu vardır. Her şeyin bir sonu var. İktidarların da bir sonu vardır. Onlar da doğarlar, büyürler, yaşarlar ve sona ererler. Bütün iktidarların başına gelir bu. Bu AK Parti'nin de başına geliyor şu anda. AK Parti'nin başına geldiğinde bence AK Parti kurmayları da görüyorlar. Orada da bir iktidarın sonuna geldiğimizi ben çok net bir şekilde görüyorum. Çünkü toplum değişiyor. Dünya değişiyor, toplum değişiyor, Türkiye, her şey değişiyor. Yani şimdi 10 sene önceki gençliğin siyasete bakış açısıyla bugünkü gençliğin siyasete bakış açısı aynı mı? Değil. Ya da senin siyasete bakış açın 10 sene öncekiyle bugünkü aynı mı? Benim de değil. Yani her şey değişiyor. Değişime ayak uyduranlar devam ederler, değişime ayak uyduramayanlar giderler. Ben AK Parti'nin toplumdaki bu değişime ve değişim isteklerine ne yazık ki ayak uyduramadığını görüyorum. İçinde yaşadığımız pek çok şey de bununla ilişki. Şu an sadece bir iktidarı koruma psikolojisiyle davranıyorlar. Ben iktidarı bu psikolojide koruyamayacaklarını düşünüyorum. Bütün iktidarların başına gelen şey onların da başına gelecek. İktidarı kaybedecekler. AK Parti zaten uzun zamandan beri yani çok ciddi bir yani yorgunluk gösteriyor. Bunun sonucunda bu tarafta da çok böyle dinç, iktidarı isteyen kadrolar var. Bence AK Parti'nin bunun önünde çok fazla durabileceği kanaatinde değilim. Yani 2023'te ya da daha öncesinde yapılacak olan bir seçimlerde 2019'dakinin tablonun çok farkında, aykırı bir şey çıkmaz yani buradan.
Kemal Bey'in aday olacağını düşünüyor musun?
Düşünüyorum. Olabilir.
Çok net oldu abi.
Yani partimizin genel başkanıdır. Ben de kişisel olarak da çok severim, çok saygı duyuyorum kendisine. Türkiye'deki süreci de çok doğru okudu kanaatindeyim kendisini. Eğer o gün aday olması gerektiğini düşünürse aday olur genel başkanımız tabii. Ben onun adına bir şey söyleyemem ama ben genel başkanın aday olmayacağını düşünmüyorum. Olabilir. Olursa da başımız üstünde yeri vardır.
Mücadelemizi veririz diyorsun.
Keyifle yani. Yaparız.
Zaman zaman böyle Ankara-İstanbul kıyaslamaları falan yapılıyor.
Evet.
Sizin işinizi zorlaştırıyor mu o?
Yok, hayır.
Yani Mansur Yavaş, işte Ekrem İmamoğlu, anketler yapılıyor.
Yok, hiç zorlaştırmıyor. Hepsi bizim belediye başkanımız. Hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Millet İttifakı'nın belediye başkanları. Her belediye başkanımızın yaptığından keyif alırız. Az önce söyledim yani bizim bu idaredeki arkadaşlar mesela iyi bir sinerjimiz var. Yani öyle çatışmalar falan bizim burada yoktur yani. Belediye başkanlarımız arasında da o yok, siyasetçiler arasında da yok. Yani burada yeni bir heyecan var, yeni bir enerji var. Yani herkes burada bir iktidar olabileceğini, daha büyük bir iktidara yürünebileceğini, Türkiye'nin siyasetini buradan değiştirilebileceğini, yerelden değiştirilebileceğini farkında. O yüzden herkes işini yapıyor burada. Hiç öyle ufak işlerle kimse uğraşmıyor. Onlar gerçekten ufak işler yani.
Belki de sana ilk kez sorulacak bir soruyu soracağım şimdi abi.
Hadi bakalım.
Şimdi aklıma geldi. Siz 2024 için İstanbul'da yeni ilçeleri de kazanmayı planlıyor musunuz?
Tabii ki planlıyoruz.
Bununla ilgili çalışmalar var mı şu anda?
Tabii ki planlıyoruz. Biz yani yaptığımız her şeyi geleceğe yönelik de yapıyoruz bir yandan. Tabii ki siyaset yapıyoruz. Bugün yaptıklarımızı anlatıyoruz. Bugün yaptıklarımızın ve siyasetimizin 2023 ve 2024 seçimlerine çok ciddi katkısı olacağını biliyoruz. Yani Türkiye'nin gözü burada. Türkiye'de iktidar yani yerelden değişir. Çok net. Geçtiğimiz çeyrek yüzyılda
da. Bunu da gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Çeyrek yüzyılda. Mesela şimdi dönüp baktığında 89'da.
Hakkını teslim edelim.
Tabii yani 89'da biz SHP olarak seçimleri kazandığımızda hemen arkasında 91'de iktidar ortağı olduk. 94'te seçimleri İstanbul'da yerelde kaybettiğimizde Refah Partisi kazandığında Refah Partisi 95 yılında da genel iktidar alıyor. Bugüne kadar gitti. Evet. Şimdi yani iktidar... Genel iktidar yerelden kuruluyor ve yerelden yıkılıyor. Şimdi biz 25 sene sonra İstanbul'u alan bir yeni yönetim olarak elbette ki bunun farkındayız ve bu yereldeki iktidarın genel iktidarı da etkileyeceğini biliyoruz. Bütün çalışmalarımızı onun için mesela 89-94 dönemine ilişkin çok sert eleştiriler vardır. İşte hatta son dönemde belediyeler çok çalışmadı falan filan derler. Ama bugün mesela CHP'li belediyeler için çalışmıyor kimse diyemez. Herkes bütün gücüyle mücadele ediyor. İyi bir belediyecilik sınavı veriyoruz bence. Bütün belediye başkanlarımız sokakta, halkın içinde bütün sorunlara duyarlı ve çözüm bulmaya odaklı biçimde çalışıyorlar. Hepimiz öyleyiz. Çünkü biz yani buradan bir hikaye yeni baştan yazabileceğimizi biliyoruz. Yani Türkiye iktidarı yerelden değişebilir. Yani damla kadar böyle bizim de bir faydamız olursa, benim de faydam olursa ben de bundan yani hayatım boyunca torunlarıma anlatabileceğim müthiş bir hikaye yazmış olurum.
Bence abi zaten sende şu anda bir sürü hikaye var torunlarına anlatabileceğin.
Var var.
Not alman lazım.
Var var.
Mesela bu ilçeleri analiz ederken, o tahlilleri yaparken hani şurası bize daha yakın, şurayı alabiliriz, buraya yoğunlaşmalıyız falan gibi bir durum oluyor mu?
Yok hani öyle bir şey yok. Ben mesela şöyle değerlendiririm. Siyasette hani Demirel'in dediği gibi 24 saat bile çok uzun bir zamandır. Bu gerçektir. Hiç unutmam. Siyasette bence çok büyük bir derstir. Bir zamanlar Yalı Merez diye bir siyasetçimiz vardı. Tek başına hükümet kurması için yetki verildi. Başbakan olacaktı. Tek başına hükümeti kuracaktı. Ülkeyi yönetecekti. Hükümeti kuramadığı gibi bir daha milletvekili domunda siyaset de yapamadı. Siyaset çok değişkendir.
Çok önemli bir ders yani.
Yani çok önemli bir derstir. Şimdi siz buradan öyle bir havayla gidersiniz ve insanlara kulağınızı öyle bir tıkarsınız ki elinizdekini de kaybedersiniz. O yüzden ben yani bugünden yarına evet yani şurada daha fazla çalışmalıyız diyebiliriz. Ama biz burayı aldık, burayı alıyoruz falan böyle bir şey yok. Siyasetin gerçeğiyle de uyuşmaz zaten bu. Çalışacaksın. Çok çalışacaksın. Kendini kabul ettireceksin. Halk sana inanacak, oyunu verecek, ondan sonra iktidar olacaksın. Öyle masa başında oturarak, sokağa çıkmadan, halkın içine inmeden, ben orayı kazandım, ben buraya kazandım, bunlar hayal. Bunları siyasette acemiler bile söylemezler. Çalışacaksın. Sonuçta yine de senin her şeye rağmen karşında büyük bir iktidar var. Bütün devletin gücünü kullanan bir iktidar var. Yanlış yaparsan, yanlış yaptığın yerde seni bir dakikada bitirirler. Hiç öyle bir, yani siyasette öyle bir şey yok. İşini doğru yapacaksın. Halka doğru anlatacaksın kendini, doğru ifade edeceksin ve kabul göreceksin. Kabul görürsen, çok çalışıp kabul görürsen iktidar olursun. Ama oturduğun yerde öyle kimseye iktidar falan vermezler. Biz de bunun bilincindeyiz.
Tarık Balyalı Z kuşağını nasıl adlandırıyor? Yani sosyal medyada konuşulduğu gibi Z kuşağı sizi mi destekliyor?
Az önce söyledim yani Türkiye değişiyor, toplum değişiyor. Hani bence analiziyle çok da farklı bir durum yok. Gençler de değişiyorlar. Bakış açıları da değişiyor. Biz Gezi'ye kadar derdik ki ya şimdi bu gençlik apolitik. Gezi'de bir gördük ki gençler apolitik değilmiş. Biz onların ne olduğunu anlamamışız. Onlar başka bir dünyanın çocukları. Bizim anlamadığımız. Yani benim çocukluğumda bilgisayar diye bir şey yoktu. Ve benim 6 yaşımdaki oğlum bütün elektronik aletleri benden çok daha iyi kullanıyor. Dünya değişiyor. Herkes değişiyor.
Hatta
her şey
harcama
değişiyor.
Falan da yapıyordur yani.
Yani inşallah yapmıyordur. İnşallah yapmıyordur. Gençlerin de bakış açısı tabii ki değişiyor. Yani hiçbir şey bizim gördüğümüz gibi görmüyorlar. Bizim gördüğümüz gibi görmelerini de beklemek bence çok büyük bir hata. AK Parti aslında şöyle bir hata yaşıyor sürekli olarak. Belli konularda belli klikleri var ve herkes onlara uygun davranmasını istiyor. Mesela Alevi meselesine öyle bakıyorlar. Onların baktığı gibi bakılmasını istiyorlar. Kürt meselesine onların bakıldığı gibi bakılmasını istiyorlar. Ekonomik meselelere onların bakıldığı gibi bakılmasını istiyorlar. Gençlere onların bakıldığı gibi bakılmasını istiyorlar. Ama öyle değil. Siz onlar kendileri nasıl kabul ediyorsa öyle bakmak durumundasınız. Gençler için de aynı şey. Onlar kendilerine nasıl bakıyorlarsa biz de onlara öyle bakmak zorundayız. Onlar eğer kendini öyle kabul ediyorsa biz de onları öyle kabul etmek durumundayız. Sizin kalıplarınıza göre bir dünya yok. Hiç kimseye de kendi kalıplarınıza sokamazsınız. Onların başka bir kalıbı var ya da kalıba girmezler. Z kuşağı için de bence öyle. Onlar da bu dünyaya başka bir yerden bakıyorlar. Yani biz belki onları çok anlamayabiliriz ama onlar bizi çok net anlıyorlar.
Bizi görüyorlar ya.
Görüyorlar tabii ki de. Ben yani bunu anketlerde de görüyorum, sokakta da görüyorum. Bizim gençlik kollarına söylerim mesela gençlik kollarındaki arkadaşlara yani daha çok sokakta olmalılar, daha çok gençlerle bir arada olmalılar. Çünkü dışarıda görüyorum ki yani siyasetin içerisine girmemiş, bir parti içerisine girmemiş binlerce milyonlarca genç var. Hepsi hayatın içinde çok çeşitli uğraşları var. Şimdi Z kuşağı deyince zannediyorlar ki bütün bu çocuklar internetin başında akşama kadar oyun oynuyorlar. Ya o onların yani internet falan meselesi onların hayatının bir parçası. İnternete girmek ya da oyun oynamak için yaşamıyorlar. O onlar hayatının bir parçası, rutini. Başka sıkıntıları da var. Bu çocukların yani gelecek sıkıntısı var, çocukların iş sıkıntısı var, ekonomik sıkıntıları var, aile sıkıntıları var, okul sıkıntısı var. Çalışan çocukların yani hepsinin sıkıntıları var. O internet meselesi sadece onun hayatının içindeki küçük bir rutin. Bunu anlamak lazım bence. Yani gençler hani bütün gün evinde oturup internetle oynayıp oyunla oynayan falan öyle bir yaşam stilleri yok. Doğru anlamak lazım. İhtiyaçlarını doğru anlamak lazım. Bu ülkeden bu kadar çok genç niye yurt dışına gidiyor? Niye bu kadar çok beyin göçü veriyoruz? Bunu anlamak lazım. Bunları anlamadığınız sürece bence yani Z kuşağı size bakmayacaktır. Yeni gençler bakmayacaktır. Ben bunu biraz görebildiğimizi düşünüyorum. Ve hiçbir şekilde onları kalıba sokmadan onları olduğu gibi kabul etmek gerektiğini düşünüyorum ben.
Tarık abi sen hobilerde neler var sende?
Ben en çok puzzle yapmayı severim. Acayip hızlı puzzle yaparım yani mesela.
O çok zor bir şeydir ya. Herkes yapamaz onu yani.
Acayip hızlı yaparım yani.
Siyasette faydası oluyor mu?
Olmaz mı? Parçaları yerine koyuyorum.
Futbol falan oynar mısın?
Futbol tabii çok oynadım da şimdi çok fazla oynayamıyorum. En son bir maç yaptım. Maçta sakatlandım. Doktor bana abi mümkünse bundan sonra tribünden seyret dedi.
Ya benim mesela en çok hayal ettiğim şey ne biliyor musun abi? Ya bir gün böyle bir AK Partili bir grup ile Cumhuriyet Halk Partili bir grup maç yapsınlar.
Yaparız. Ne olacak ki?
Abi vallahi
ya. Zaten bu... normal dedi. Burada yapıyoruz yani. Halı sahaya çıkmışız yani. Zor mu? Onu da yaparız.
Bir şey söyleyeyim. Öyle bir maç olsa var ya efsane olur yani.
Olur tabii yaparız. Onu da yaparız.
Belki aracı oluruz. Bilmiyorum da.
Basket maçı da yaparız.
Türkiye'nin bunlara çok ihtiyacı var ya.
Var tabii ki de ya. Şöyle. Ya normalleşmeye ihtiyacımız var. Hepimizin normalleşmeye ihtiyacı var. Bunun için de yapmak lazımsa yapalım istiyorum ama çok sert bir süreçten geçiyoruz.
Çok sert.
Yani bazen bir şey yapıyorsun ya da ne bileyim olumlu bir cümle kullandığı zaman bile sosyal medyada seni linç ediyorlar. Oysa ki sen yani neyi doğru biliyorsan onu söylemeye çalışıyorsun. Ben mesela kendi adıma hep onu yapmaya çalışıyorum ama bazen doğru bildiğimi söyler şeyler için de linç edilebilir miyim? Edebilirim. Çok sert bir süreçten geçiyoruz. Yani Türkiye edilebilir. Gerçekten...
Edilebilirsin abi.
Evet. Yani gerçekten normalleşmeli bu ülke.
En ağır lincini ne zaman yedin?
En ağır lincimi...
Ya bu linç de çok enteresan bir şey. Alıyorsun telefonu kimle yazmış tak tak tak sürekli bakıyorsun.
Şöyle ben çok fazla linç yemedim. Bir kere böyle esaslı bir linç yemiştim. Geçmiş dönemden kalan bir genel müdürle alakalı olarak devam eden genel müdürle alakalı olarak bir sorun yaşamıştı. Onunla hemen seçimden böyle seçim bütün sıcaklığı yani üstündeydi. Bir iki aylık mesele yani seçimden hemen sonra. Orada bir linç yemiştik. Ama sağlam yemiştim yani. O da bana ders oldu.
Ne yapıyorsun mesela öyle durumlarda? Telefonu kapatır mısın? Müzik mi dinlersin?
Ben her şeyi dinlerim. Yani hepsini okurum. Yani kim ne söylüyormuş. Ya bana insanlar hakaret etmediği sürece her şeyi yazabilir, her şeyi söyleyebilir. Benim açımdan orada bir sorun yok.
Ya biz daha
her türlü eleştiriyi kabul ederim ben.
Biz yani. De şunu yapmaya çalışıyoruz mesela. Ben evet muhafazakar bir ailede büyümüşüm ve herkes gibi benim de bir kodlarım var.
Tabii ki var.
Belki ben de bir tarafım ama sonuç olarak karşı tarafın da haklarına saygılı olmak, o tarafın da yaşam hakkını bilmek çok kıymetli bir şey. Ve biz YouTube kanalımızda herkese yer veriyoruz mesela. Bu çok değerli bir şey.
Bence de çok önemli.
Bugün seninle konuşabiliyor olmamız, aynı YouTube kanalında bu söyleşiyi oluşturabiliyor olmamız bence çok değerli. Türkiye'nin buna ihtiyacı var.
Konuşma ihtiyacımız var.
Türkiye'de gri alan her geçen gün artıyor ve bu gri alana konuşabilen insanlar kazanacak. Ben bunu görüyorum yani.
Ben mesela yani konuşmaktan çekinmem. Kendi adıma konuşurum. Belli bir saygı çerçevesinde ve karşı tarafı incitmeden konuşmaya özen gösteririm. Ben zaten kişilik olarak kimseye hakaret etmem. Yani hayatım boyunca kimsenin suratına bir şey söylememişimdir. Evet. Yüzüne söylemediğim bir şeyi arkadan da söylemem. Siyaseten de öyleyimdir. Kişisel olarak da öyleyimdir yani. Ne söyleyeceksem söylerim. Nezaketle söylerim ama sonuna kadar söylerim. Dibine kadar söylerim yani. Şeyimde, eteklerimde eteklerimde hiçbir şey kalmaz yani. Söylerim aklımdan ne geçiyorsa. Ama bunu söylerken de kişisel olarak karşımdakini incitmeme için özelde bir önem gösteririm. Çünkü benim derdim düşüncelerle. Yani insanlarla değil. Ya da o düşüncelerin temsilcileri değil. Ben düşüncelerle ilgiliyim ve onunla ilişkin mücadele ediyorum. Benim düşüncem iktidar olsun istiyorum. Ve düşüncemi en doğru biçimde anlatmaya çalışıyorum. Düşüncem iktidar olmayacaksa benim burada olmamın bir anlamı yok zaten. Ben muhalefeti yeterince gördüm. Yani biz yani iktidar olmaya çalışıyoruz. Ve bunu da en doğru biçimde yapmaya çalışıyoruz. O yüzden dilimize de her şeyimize dikkat ediyoruz. Dil deyince aklıma bir şey geldi. Bak sana bunu anlatayım. Daha önce kimseye anlatmadım ama. Hiç. Şimdi ben böyle hızlı konuşuyorum, bazen pertek konuşuyorum, böyle kelimeler atlıyorum falan ya. Diyorlar ki bana işte ya bir diksiyon kursuna gitsen, şuna gitsen, buna gitsen falan filan. Hepsine gittim. Anca bu kadar oldu. Ama neden böyle biliyor musun? Çocuklara şey derler hani, senin dilini eşek arısı soksun derler ya. Benimkini soktu.
Gerçekten mi?
İlkokul 1'e gidiyorum, 6 yaşındayım. Babamın da böyle bir arkadaşı var, restoranı falan var. Restorana gittim ama o zamanlar tabii çocuklar daha özgürlerdi yani. Babamın işte Pendik küçük o zamanlar, sahilde hemen okulun yakınında. Onu restorana gittim, yemek yiyeceğim. Ağzımı açtım. Bir tane arı vızızız dedi. Geldi dilime adamı kondu, dilimde ısırdı. Lokantada ondan sonra bir panik havası. Çocuğu hastaneye mi götürelim, eczaneye mi götürelim, neyse şey yapalım falan filan diye. Sonuç itibariyle o eşek arası benim dilimi soktu, bu hale geldi.
Ama abi çok acımıştır o ya.
6 yaşımdaydım. Yani bayağı ağladım, hatırlıyorum yani.
Ağlamışsındır. Bir de o bir iki haftada zor geçmiştir.
Onu hatırlamıyorum.
Allah yardım etsin.
Ne kadar ya. Zamanda geçtiğini hatırlamıyorum ama bugüne faydası olmuş olabilir yani. Olumlu, olumsuz veya neredesin.
Şeyi soracağım abi artık sonlara doğru gelirken.
Ya öyle mi? Bitiyor mu?
Bu abi 1,5 saat oldu.
Yapma ya.
Vallahi ama bunu tekrarlayalım ya.
Yapalım.
Ya bunu tekrarlayalım mesela, sizinle kamp da yapalım ya. Bizim kamplar var. Şimdi bana diyorlar ki mesela, ya işte hep iktidara yakın isimlerle kamp yapıyorsun. Ya biz herkesle yapmak istiyoruz.
Nasıl
ya.
Kamp yapıyorsun?
Bayağı gidiyoruz abi.
Çadırda.
Çadırda kalıyoruz ya.
İşte gece. Bunu bana demeyeydin. Kamp yerinin yakında bir otel var mı?
Öyle yok. Çadırda kalacaksın abi. Kamp ateşini yakıyoruz. Tamam. Sohbet ediyoruz. Farklı görüşten insanlar var. Ya bizim birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var ya.
Kesinlikle.
Siyaset bir üstünlük sağlamaktır. Evet ama bu sadece düşüncelerle ilgili olmalı bence. Yani farklı üstünlükleri birbirinin desteklemesine.
Şöyle mesela ben kendi adıma AK Partili siyasetçilerle çok konuşurum. Anlamak için. Meseleye nasıl bakıyorlar, hangi pencereden bakıyorlar, ne düşünüyorlar. Çok konuşmaya çalışırım. O bana yani bir sürü noktada yol gösteriyor. Yani siyasetimde de yol gösteriyor. Nasıl düşündüklerini anlamak bence önemli. Ya bu toplumda yaşıyoruz ya. Hepimiz yani komşusu, akrabası, işte ne bileyim eşi, dostu, arkadaşı, başka partilerden. Benim bütün arkadaşlarım CHP'li mi yani? Sadece CHP'lerle mi arkadaşlık yapıyorum?
AK Partililer. AK Partili vardır senin.
AK Partili arkadaş yok mu? Dünya kadar var tabii ya. Aynı okulda okumuşuz, aynı işlerinde çalışmışız yani. Aynı mahallede oturmuşuz, aynı apartmanda komşuluk yapmışız. Yani şimdi onlarla oturup konuşmayacak mıyım?
Ya abi zaten böyle bir bunun düşüncesi bile çok kötü yani.
Yani evet.
Ya yoksa sen sana benzeyen de, geçen gün Serdar Tuncel'le röportaj yaptım. Hı hı. Ya adam o kadar güzel bir şey söyledi ki ya. Dedi ki sen sana benzeyenlerle çay içtin. Ben bana benzeyenlerle çay içtim. Ve ortada aslında biz diye bir şey kalmadı yani.
Şöyle, sen sana benzeyenlerle çay içmeye devam edersen o klikler devam eder. Sen sana benzeyenlerle çay içeceksin ki hani dünyayı farklı görebileceksin. Yani benim yani farklı böyle hayatın farklı alanlarında, farklı siyasi görüşlerde, sağdan soldan pek çok böyle arkadaş gruplarım. Mesela benim taraftar grubum vardır. Fenerbahçe maçlarına falan gideriz. O bile farklı bir bakış açısı getiriyor beraberinde. Yani kafayı dağıtıyorsun, bakış açısını görüyorsun, yani başka şeyler görüyorsun beraberinde. Sadece aynı insanlarla arkadaşlık yapmak, siyaset yapmak çok yorucu bir şey.
Ne dinlersin müzik?
Her şeyi dinlerim ama çok Türkçe dinlemiyorum.
Şimdi çok cool bir şey oldu ama. Türk halk müziği dinlersin sanki sen ya, öyle hissediyorum yani.
Türk halk müziği dinlerim, Türk sanat müziği dinlerim, Fasıl da severim. Şey ama ya, Queen de dinlerim.
Vay. Abi bir şey söyleyeyim mi zaten?
Rap de dinliyorum. Yeni nesil şeyleri de dinliyorum.
Şu anda Virgin Radio çok çalıyor ya rap. Çok. Gençler de çok dinliyorlar.
Hepsini dinlerim ben.
Abi bir şeyi keşfettim. Benim de 10 yaşında bir oğlum var, Ömer. Bu oyunlar falan dedin ya biraz önce. Adamlar kendi dünyalarını oluşturmuşlar ya. Tabii. Bir oyuna giriyorlar mesela. Bu oyun içerisinde müzik de çalıyor. Aslında kendi gündemlerini orada oluşturuyorlar, biliyor musun?
Öyle tabii ki de.
Müziği de oradan işte popüler bir hale getiriyor. Yeni dil, yeni ifadeler, yeni kelimeler.
Şimdi benim oğlum 6 yaşında ufak olan. Mesela kızım 14 yaşında. O bu kadar değil çünkü mesela onun döneminde internet ve tablet meselesi bu kadar çok hayatın içinde değildi çocukluğunda. Şimdi
bir ekleme yapayım abi. Önceden kuşak dediğinde 80'ler 90'lar falan derdin. Şu anda tabii, yıla düştü ya. 2000'ler 2001. Şimdi, abi bak yemin ediyorum sana 98'li bir arkadaşım var.
98 kaç oluyor?
98 ya kaç yaşında? 20 yaşında. 23. Bana dedi ki ya bu 2000'ler de çok dedi şey elde avuçta durmuyorlar. Ya dedi sen 98'lisin ya.
Şimdi benim çocuk, oğlum 6 yaşında, kuzenin kızı da 6 yaşında. Yan yana oturuyorlar beraber evde. Her ikisinin de tablet var ve her ikisi ortak oyunu oynuyorlar orada.
Evet.
Yani şimdi hani az önce söylediğim gibi onların dünyası başka bir dünya. Bizim dünyamızda çok garip geliyor bu. Yan yana oturuyorsan beraber başka bir şey oynayın diyorsun ama. Ama onların dünyasında o var ya. Yani. Onların gerçeği o. Şimdi yani çocuk okula başlıyor, tablet istiyorlar, bilgisayar istiyorlar okula. Neden? Yani o artık onun hayatının bir parçası. Bir parçası. Bizim çocukluğumuzda araba lükstü. Şimdi araba herkes için bir ihtiyaç haline geldi. Telefon ilk çıktığında çok zengin işi. Cep telefonu ilk çıktığında çok zengin işiydi. Ama şimdi çocuklara da veriliyor. Okuldan çıktığında beni arasın diyor. Babam anlatıyor bir gün. Çalıştığı iş yerine bir pazarlamacı gelmiş. Anlatmış falan. Sonra gitmiş. Arkadaş demiş ki ya demiş bu ne satıyor demiş. Ya demiş ki babam da faks diye bir şey satıyor. Kağıdı buradan koyacakmış. Japonya'dan çıkacakmış. Bu da bizi kandırıyor. duruyor demiş. İşte 1960'ların hikayesi yani.
Abi, Tarık abi sen telefon ne kullanıyorsun?
iPhone.
Apple mı? Apple. Android mi?
Apple.
Apple'cısın.
Evet.
Ya bu siyasetçilerde de şöyle bir durum vardı mesela. Şimdi iPhone 13 alsan diyecekler ki ya iPhone 13 kullanıyorsun. 7 kullansan diyecekler ki ya bak işte yok gibi gösteriyor 7 kullanıyor. Sizin işiniz gerçekten çok zor ya.
Ben onunla çok ilgilenmiyorum ya. Kimin ne söylediğiyle. Ben kendim biliyorum. Çevrem de beni biliyor. Çok önemli yani.
Yine bir Tarık Balyalı duruşu. Cool.
Ama işin gerçeği bu yani. Başkası bir şey söyleyecek diye hayatımı değiştiremem.
O zaman diyorsun ki ben neysem oyum kardeşim.
Öyle tabii.
13 alırsam da kullanırım gösteririm.
Kullanırım da gösteririm de.
Ama kullanmıyorsun herhalde.
12 kullanıyorum.
12. Tarık abi valla çok keyif aldım.
Ben de keyif aldım.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Bir çok samimi ve güler yüzlü bir mülakat verdin, röportaj verdin. Bu benim için çok özel ve çok önemli.
Teşekkürler.
Hayatın neler getireceğini bilemeyiz. Belki siyasette çok daha farklı bir yol seçersin. Biz de yıllar sonra bu röportajı yayınlarız.
İnşallah.
Deriz ki kimse yokken biz vardık kardeşim. Gidiyorduk röportaj yapıyorduk.
Sen şimdi bir yayında sonra bir daha yayınlarsın.
Son olarak eklemek istediğin bir şey varsa dinlemek
isterim. Ben çok keyif aldım bu sohbetten gerçekten. Yani özellikle buraya kadar gelmiş olmandan çok memnun kaldım. Benim açımdan da böyle teknik ve siyasi röportajlar dışında herhalde bu kadar çok kendimi konuştum. İlk röportaj oldu. Konuşurken düşünüyorum bir yandan da acaba çok mu konuştum? Bir şey söyledim mi falan diye. Ama çok keyifli bir sohbet oldu benim için.
Çok keyifli sohbet oldu. Ya ben de şunu söyleyeyim. Ben İBB binasına ilk kez geliyorum bu arada. Yani 15 yıldır medya sektöründeyim. Bu binaya ilk gelişim. Bundan önce hiç gelmemiştim. Yani ne Kadir Topbaş döneminde, ne Mevlüt Uysal döneminde, ne de İmamoğlu döneminde.
Bundan sonra yine gel.
Bakacağız abi. Duruma göre bakacağız abi.
Eyvallah. Bekleriz her zaman.
Eyvallah. Arkadaşlar Tarık Balyalı ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bütün ön yargılarınızı bir kenara bırakmanızı istiyorum izlerken. Sosyal demokrat da olsanız, muhafazakar camiadan da olsanız. Yani gözlerinizi kapatın ve bir insanı dinlediğinizi düşünün. Ben açıkçası bu röportaj yayınlandığında tekrar izleyeceğim röportajı yapmama rağmen. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.